Ayrım 16, sayfa 181. 7. Haydi gel dedi Brutal Delico'ya ertesi akşam. Ufak bir yürüyüşe çıkıyoruz. Sen, ben ve Mr. Jingles. Delico ona kuşkulu bir bakış fırlatıp fareyi almak için puro kutusuna eğildi. Hayvanı avucunun içinde tutup gözlerini kısarak Brutal'a baktı. Neler oluyor diye sordu. Seninle Mr. Jingles için büyük gece dediden Harry ile birlikte Brutal'ın yanına gelirken. Den'in boynundaki morluklar tatsız bir sarı renge dönüşmüştü ama en azından kedi görmüş ağlayan bir köpek gibi sesler çıkarmadan konuşabiliyordu artık. Brutal'a baktı. Sence ona zincir takmalı mıyız Bruce? Brutal biraz düşündü. Yok dedi sonunda. Uslu olacak öyle değil mi Dal? Sen ve Fare her ikiniz de. Ne de olsa bu gece bir takım yüksek tiplere gösteri yapacaksınız. Percy ile ben nöbet masasında durmuş olan biteni seyrediyorduk. Percy kollarını kavuşturmuş, dudaklarına belli belirsiz küçümseyen bir gülümseme yerleştirmişti. Bir süre sonra tarağını çıkarıp saçlarını taramaya başladı. John Caffey de sessizce hücresinin parmaklıklarında durmuş seyrediyordu. Barton yatağında uzanıp gözlerini tavana dikmiş olan bitenle hiç ilgilenmiyordu. Hala usluydu ama onun uslu olmak dediğini Briarish'teki doktorlar katatonik diyorlardı. Bir kişi daha vardı orada. Benim ofisimde gözlerden uzaktaydı. Ama sıska gölgesi kapıdan dışarı yeşil yola düşüyordu. Brutal hücre kapısındaki çifte kilidi açıp kapıyı geri iterken daha bacaklarını yatağının üzerine çekti ve sinirli sinirli ''Neler oluyor seni koca çılgın?'' diye sordu. Gözleri üçünün üzerinde fıldır fıldır dönüyordu. Brutal ''Anlatayım sana'' dedi. ''Bay Morris bir süre için gitti. Belki duymuşsundur eşinin başı belada. Bu nedenle işin başında Bay Anderson var. Bay Kurt Anderson. Bunun benimle ne ilgisi var?'' ''Pekala'' dedi Harry. ''Patron Anderson senin fareyi duymuş der, onun numaralarını seyretmek istiyor. O ve 6 kişi daha idarede seni bekliyorlar. Bildiğin o gardiyanlardan değil bunlar. Brut'un dediği gibi yüksek tipler. Sanırım bir tanesi ta eyalet başkentinden gelen bir politikacı.'' Delico bunu duyunca gözde görünür biçimde şişindi ve yüzünde tek bir kuşku kırıntısı bile görmedi. ''Tabii Mr. Jingles'ı görmek istiyorlardı. Kim istemezdi ki?'' Önce yatağının sonra da yastığının altında bir şeyler aranmaya başladı. Sonunda o pembe nane şekerlerinden bir taneyi ve rengarenk makarasını buldu. Soru sorar gibi Brutal'a baktı ve Brutal başını salladı. Evet sanırım en merak ettikleri de bu makara oyunu. Ama o naneleri yiyişi de pek şirin. Pro kutusunu da unutma. Onu orada taşımak istersin değil mi? Delico kutuyu alıp Mr. Jingles'ın oyuncaklarının içine koydu. Ama fare gömleğinin omuzuna yerleşti. Sonra hücresinden çıktı. Hala göğsü kabarmış durumda Dan ile Harry'e baktı. ''Sizler geliyor musunuz?'' ''Yok'' dedi Dan. ''Yapacak başka işlerimiz var. Ama sen onları mahvet der. Lozanyalıların kafaya koyup çalışmaya başlayınca neler yapabildiklerini göster onlara. Merak etme.'' Yüzünde o kadar ani, o Daniel'ın bir mutluluk gülümsemesi belirdi ki yaptığı korkunç şeye rağmen kalbimin onun için kırıldığını hissettim. ''Ne biçim bir dünyada yaşıyoruz? Ne biçim bir dünyada?'' Delico John Caffey'e döndü. Onunla arasında gördüğüm diğer yüz idamlıktan farklı olmayan mesafeli bir arkadaşlık doğmuştu. Caffey ciddi bir sesle ''Onları büyüle Del'' dedi. ''Bütün numaralarını göster onlara.'' Delico başını salladı ve elini omzu seviyesine kaldırdı. Mr. Jingles sanki bir platformmuş gibi üzerine atladı ve Delico elini Caffey'nin hücresine doğru uzattı. John Caffey dev parmağını uzattı ve Allah canımı alsın ki farenin boynunu uzayıp tıpkı bir köpek gibi o parmağın ucunu yaladığını gördüm. Brutal, haydi Dal oyalanmayı bırak dedi. Bu adamlar senin fareni seyretmek için evde sıcak yemeklerini bekletiyorlar. Doğru değildi tabi. Anderson zaten her gece 8'e kadar orada olurdu. Ve Delico'nun şovunu seyretmek için çağırdığı gardiyanlar da vardiyalarına göre 11 ya da 12'ye kadar bekleyeceklerdi. Eyalet başkentinden gelen politikacı büyük olasılıkla ödünç bir kravat takmış bir hademeydi. Ancak Delico'nun bunları bilmesine olanak yoktu. ''Ben hazırım.'' dedi. Delico her nasıl saatten kopmamayı başarmış büyük bir yıldızın alçak gönüllülüğüyle. ''Gidelim.'' Mr. Jingles omzunu tünemiş vaziyette Brutal onları yeşil yoldan götürürken Delico bir kez daha bağırmaya başladı. ''Bayanlar, baylar, fareciğin sirkine hoş geldiniz.'' Hayal dünyasında bu kadar gömülmüşken bile yine de Percy'ye kuşkulu bir bakış fırlatıp epeyce açığından geçmeyi ihmal etmedi. Harry ile Dan Varco'nun karşısındaki boş hücrenin önünde durdular. Parantez. O değerli zat kımıldamamıştı bile. Brutal'ın avlu kapısını açmasını ve orada bekleyen iki gardiyanın da eşliğinde Delacroix'un Courtmartin hapishanesinin büyük başlarına vereceği galaya gitmesini seyrettiler. Kapı yeniden kilitlenene dek bekledik. Sonra dönüp benim ofisime doğru baktık. Gölge hala açlık kadar sıska yerde yatıyordu ve Delacroix'un o heyecan için onu fark etmemiş olmasına sevinmiştim. Haydi çık dedim ve elimizi çabuk tutalım beyler. İki prova yapmak istiyorum ve fazla zamanımız yok. Her zamanki gibi pırıl pırıl gözleriyle ihtiyar tut tut çıkıp Delacroix'un hücresine doğru yürüdü ve açık kapıdan içeri girdi. Oturuyorum dedi. Oturuyorum, oturuyorum, oturuyorum. Bir an için gözlerimi kapatıp bu gerçek bir sirk diye düşündüm. Gerçek sirk burada ve biz de bir avuç eğitilmiş fareyiz. Sonra bu düşünceyi kafamdan attım ve provaya başladık. 8. Birinci prova da ikincisi de iyi geçti. Percy en çılgın düşlerimde bile göremeyeceğim kadar iyi bir performans gösterdi. Tabii bu kajunun yolda yürüme zamanı gelince her şey yolunda gidecek demek değildi. Ama yine de doğru yolda atılmış büyük bir adımdı. Bana sanki her şeyin yolunda gitmesinin nedeni Percy'nin en sonunda ilgilendiği bir işi yapıyor olmasıymış gibi geldi. İçimden bir nefret duygusu geçti ama silip attım. Ne fark ederdi ki? Delacroix'a başlığı giydirip onu gönderebilirdi. Ve sonra her ikisi de gitmiş olacaklardı. Eğer mutlu son diye buna denmezse neye denirdi? Üstelik Morris'un da dediği gibi en önde kim olursa olsun Delacroix'un işi bitecekti. Yine de Percy yeni rolünde kendini iyi göstermişti ve bunun da farkındaydı. Hepimiz farkındaydık. Bana gelince en azından şimdilik ondan fazlaca nefret edemeyecek kadar rahatlamıştım. Sanki işler yolunda gidecek gibi görünüyordu. Percy'ye performansını daha da iyileştirecek ya da en azından bir şeylerin yolunda gitmemesi olasılığını azaltacak bir takım önerilerde bulunduğumuzda da dinledi. Eğer gerçeği bilmek isterseniz hepimiz bayağı heveslendik. Genelde hem fiziksel hem de zihinsel olarak Percy'den olabildiğince uzak duran Dan bile. Bunlar o kadar şaşırtıcı değildi sanırım. Çoğu insan için genç birinin önerilerine kulak verdiğini görmekten daha büyük bir gurur kaynağı yoktu. Ve bu açıdan biz de diğerlerinden farklı değildik. Sonuç olarak içimizden kimse Bill Varco'nun artık gözlerini dikip tavana bakmaktan vazgeçtiğini fark edemedi. Nöbet masasının başında dikilmiş, şişinen ve Percy'ye önerilerde bulunan bizleri seyrediyordu. Ve Percy'ni dinliyormuş gibi yapmasını. Sonradan olan bitine bakılacak olursa ne komik bir durumdu. Avluya açılan kapının kilidinde dönen bir anahtar sesi prova sonrası değerlendirmelerimize son verdi. Dan Percy'ye bir uyarı bakışı fırlattı. Tek bir sözcük ya da yanlış bir bakış bile yok, dedi. Neler yaptığımızı bilmesini istemiyoruz. Onlar için iyi olmuyor, huzursuz ediyor. Percy başını sallayıp komik olması gereken ama hiç de komik olmayan bir jestle parmağını dudaklarına götürdü. Avlu kapısı açıldı ve Delacroix içeri girdi. Yanında içinde renkli makaralı pro kutusunu taşıyan Brutal yürüyordu. Vaudeville'lerin sonunda ustanın araç gerecini sahne gerisine taşıyan sihirbaz yardımcıları gibi. Mr. Jingles Delacroix'un omzuna tünemişti. Ya Delacroix'un kendisi, size şunu söyleyebilirim ki, bizzat Lily Lagorde bile Beyaz Saray'daki gösterisinden sonra bundan daha memnun görünemezdi. Mr. Jingles'a bayıldılar, dedi Delacroix. Güldüler, tezahürat yaptılar ve alkışladılar. Percy, harika bu, dedi. Eski Percy'ye hiç benzemeyen ilgili bir tonla konuşuyordu. Hücrene dön ahbap. Delacroix'un abartılı bir güvensizlik içinde bir bakış fırlattı ve birdenbire eski Percy göründü. Sanki Delacroix'un üzerine atlayacakmış gibi yapıp dişlerini gösterdi. Bir şakaydı tabii. Percy halinden memnundu ve hiç de kimsenin üstüne atlama havasında değildi. Ama Delacroix bunu bilmiyordu. Korku içinde geri çekilirken Brutal'ın ayağına takıldı. Sertçe düşüp kafasını mahalleyi zemine vurdu. Mr. Jingle son anda sıçrayıp ezilmekten kurtuldu ve ciyaklayarak yeşil yoldan aşağı Delacroix'un hücresine koştu. Delacroix ayağa kalktı. Gülmekte olan Percy'ye nefret dolu bir bakış attıktan sonra başının arkasını ovuşturarak ve faresine seslenerek hayvanın arkasından seyirtti. Parantez. Percy'nin her nasılsa heyecan verici değişim sinyalleri gösterdiğini bilmeyen. Brutal hiç sesini çıkarmadan nefretle ona baktı ve anahtarlarını çıkararak Dan'in peşinden gitti. Sanırım bundan sonra olanların nedeni Percy'nin özür dilemek istemesiydi. İnanması güç biliyorum ama o gün olağanüstü bir havası vardı. Eğer gerçekten öyleyse bu bir zamanlar duyduğum hiçbir iyiliğin cezasız kalmayacağı yolundaki alaycı bir deyimi de doğruluyor. Size Delacroix'un aramıza katılmasından önce Percy'nin iki kez koridordan aşağı o fareyi kovaladığında başkanın hücresine nasıl yaklaşmış olduğunu söylediğimi hatırlıyor musunuz? Bu çok tehlikeli bir işti ve yeşil yolun bu kadar geniş olmasının nedeni de buydu. Eğer tam ortasından yürürseniz hücrelerden size ulaşamazlardı. Başkan Percy hiçbir şey yapmamıştı ama eğer ona yaklaşsaydı Arlan bir torbuk yapardı diye düşündüğümü hatırlıyorum. Sırf bir ders vermek için. Her neyse, şef ile başkan her ikisi de gitmişlerdi ama onların yerini vahşi Bill Wharton almıştı. Ne şefin ne de başkanın düşlerinde bile göremeyecekleri kadar kötü huyluydu. Ve kendisine de bir rol düşmesi umuduyla başından beri piyesi seyrediyordu. Şimdi Percy Wetmore sayesinde şans kucağına düşmüştü. Percy yarı gülerek ''Hey Dad!'' diye seslendi ve Brutal'la Delacour'un peşinden yürüdü. Fark etmeden yeşil yolun Wharton tarafına fazla yaklaşmıştı. ''Hey seni bok herif, bir şey yapmayacaktım, iyi mi?'' Wharton göz açıp kapayana dek yatağından fırlayıp parmaklıklara geldi. Gardiyan olarak ömrümde bu kadar hızlı hareket eden hiç kimse görmedim ve buna daha sonra çalıştığım çocuk ıslah evindeki bazı atletik delikanlılar da dahildir. Kollarını parmaklıkların arasından uzatıp Percy'yi önce üniformasının yakasından yakaladı. Sonra da gırtlağına sarıldı. Onu sürükleyerek hücresinin kapısına kadar çekti. Percy tıpkı mezbahadaki bir domuz gibi bağırıyordu ve gözlerinde ölüm korkusunu gördü. ''Ne tatlısın!'' diye fısıldadı Wharton. Bir elini Percy'nin boğazından çekip saçlarını karıştırdı. ''Yumuşacık!'' dedi yarı gülerek. ''Tıpkı bir kızınki gibi. Sanırım kız kardeşinin yerine seninle yatmayı tercih ederim.'' Ve Percy'nin kulağını öptü. Sanırım Percy, ki Delacour'u eli yanlışlıkla kasıklarına değdi diye koğuşa döve döve sokmuştu hatırlayın, tam olarak neler olduğunun farkındaydı. Bunu bilmek istediğinden kuşkuluyum ama biliyordu. Yüzü bembeyaz kesilmiş, çiçek bozuğu yanaklarındaki izler büsbütün ortaya çıkmıştı. Gözleri iri iri açılmış ve ıslaktı. Titreyen dudaklarının bir kenarından salyası akıyordu. Bütün bunlar çok çabuk oldu. 10 saniye içinde oldu bitti sanırım. Harry ile ben coplarımızı kaldırıp ileri fırladık. Dan tabancasını çekti. Ama işler bir an daha ileri gitmeden Wharton, Percy'yi bırakıp geri adım attı. Ellerini omuzlarına kaldırıp o karanlık gülümsemesiyle sırıttı. ''Bıraktım onu, oyun oynuyordum, yalnızca bıraktım onu.'' dedi. ''Oğlanın güzel saçlarının tek bir teline bile zarar vermedim. O yüzden beni inovallahın cezası yumuşak odaya koymayın.'' Percy Wetmore yeşil yoldan koşup karşı taraftaki boş hücrenin parmaklıklarına yapıştı. O kadar hızlı ve hırıltılı nefes alıyordu ki sanki hıçkırıyor gibiydi. Sonunda yeşil yolun tam ortasında kalmak ve ısıran dişlerden, kavrayan pençelerden uzak durmak gerektiği konusundaki dersini almıştı. İçimden bir ses bu dersin provadan sonraki tüm önerilerimizden daha kalıcı olacağını söylüyordu. Yüzünde tam bir dehşet ifadesi vardı ve tanıdığımdan beri ilk kez o kıymetli saçları darmadağın olmuştu. Tecavüze uğramaktan kıl payı kurtulmuş biri gibi görünüyordu. O an her şey durdu. Sessizlik o kadar yoğundu ki Percy'nin hırıltılı soluklarından başka hiçbir şey duyulmuyordu. Sessizliği bozan bir kahkaha oldu. Bu da o kadar aniydi ve o kadar çılgınca bir kahkahaydı ki dona kaldık. İlk düşüncem Wharton oldu ama o değildi. Kahkahayı atan Delacour'ydu. Hücresinin kapısında durmuş parmağıyla Percy'yi gösteriyordu. Faresi yeniden omzuna çıkmıştı ve Delacour yanında küçük şeytanı ufak tefek kötü bir erkekçe diye andırıyordu. Delacour, ''Şuna bakın donunla işemiş!'' diye haykırdı. ''Şu koca adamın yaptığına bakın, sopasıyla başkalarını dövmeyi bilir. Tabii kötü adam ama birisi ona dokununca tıpkı bir bebek gibi donunla işer.'' Percy olan tüm korkusu ve nefreti o çılgınca gülüşle dışarı vurarak parmağıyla göstermeye devam etti. Percy görünüşte kımıldamayan, konuşamadan ona baka kalmıştı. Wharton yine hücresinin parmaklıklarına geldi ve Percy'nin pantolonunun önündeki koyu renk lekeye bakıp sırıttı. Leke küçüktü ama oradaydı ve ne olduğuna hiç kuşku yoktu. ''Birisinin bu sert oğlana bir bez alması gerek.'' dedi ve sonra kahkahayla gülerek yatağına döndü. Brutal Delacour'un hücresine döndü ama daha oraya varamadan Cajun geri çekilip kendini yatağına fırlattı. Uzanıp Percy'yi omzundan kavradım. ''Percy!'' diye söze başladım ama daha öteye gidemedim. Canlanıp silkindi, pantolonunun önüne baktı. Orada yayılan lekeyi görünce yüzü alev alev kırmızı bir renk aldı. Yeniden bana, sonra Harry ile Dan'e baktı. Yaşlı tuttutun gitmiş olmasına sevindiğimi hatırlıyorum. Eğer orada olsaydı, hikaye ertesi güne kalmaz, bütün hapishaneye yayılırdı. Percy'nin bu konuda şanssızlık olan soyadı da düşünülecek olursa, Wetmore yani daha ıslat, bu da yıllarca zevki çıkarıla çıkarıla neşeyle anlatılacak bir hikaye olurdu. Hışımla, bundan tek bir kimseye söz ederseniz haftaya ekmek karnesi kuyruğunda olursunuz, diye fısıldadı. Başka koşullar altında olsa bu laf karşısında ona bir tokat atmayı isterdim. Ama o koşullar altında ona yalnızca acıdım. Sanırım o da bu acımayı gördü ve daha da kötü oldu. Açık yarası dikenle kaşınmış gibi. Ben yavaşça burada olup biten burada kalır dedi. Bunun için kaygılanmana gerek yok. Pearl omzunun üstünden Deliko'nun hücresine bir bakış fırlattı. Brutal kapıyı kilitliyordu ve içeriden hala Deliko'nun kahkahalarını açıkça duyabiliyorduk. Pearl'ün bakışları kapkara olmuştu. Ona ne ekersen bu hayatta onu biçersin demeyi düşündüm ama sonradan ahlak dersi vermenin pek sırası olmadığına karar verdim. Ona gelince diye söze başladı ama bitirmedi. Onun yerine başı önünde temiz bir pantolon aramaya depoya gitti. Varton hülyalı bir sesle o kadar güzel ki dedi. Harry ona genel ilkeler doğrultusunda tecrit odasına gitmeden önce çenesine kapamasını söyledi. Varton ellerini göğsünde kavuşturdu, gözlerini kapattı ve uyuyormuş gibi yaptı. 9. Deliko'nun idamından önceki gece her zamankinden daha sıcak ve rutubetliydi. Saat 6'da baktığımda idarenin dışındaki termometre 40 dereceyi gösteriyordu. Ekim'in sonunda 40 derece, bir düşünün ve tıpkı Temmuz'da olduğu gibi ufukta gök gürültüleri duyuluyordu. O gün öğleden sonra kasabada bizim cemaatten birine rastladım ve bana bütün ciddiyetiyle bu havaların dünyanın sonunun geldiğini gösterip göstermeyeceğini sordu. Öyle olmadığından eminim dedim ama Deluco için kesinlikle dünyanın sonuydu. Gerçekten de öyle. Bill Dodge avluya açılan kapının önünde durmuş, kahve içiyor ve sigarasını tüttürüyordu. Çevresine bir göz gezdirip bana baktı. ''Şuraya bakın'' dedi. ''Pol akım gerçek haline benziyor ama iki misli çirkin. Günün nasıl geçti bile? Fena değil. Deliko? İyi, yarın olduğunu anlıyor gibi ama yine de anlamıyor görünüyor. Sonları gelince çoğunun nasıl olduklarını bilirsin. Evet anlamında başımı salladım.'' Varton, Bill güldü. ''Ne komedyen, onun yanında Jack beni ciddi bir Quaker gibi kalır. Rolf Wittmark'a karısının orasından çilek reçeli yediğini söyledi. Ya Rolf ne dedi?'' Evli olmadığını, Varton'un herhalde annesiyle karıştırdığını söyledi. Bir kahkaha attım. Bu gerçekten aşağılık bir espri de olsa komikti. Üstelik karnımda birisi gibi çakıyormuş gibi hissetmeden gülebilmek de çok güzeldi. Bill de benimle beraber güldü. Sonra kahvesinin kalanını yere döktü. Avluda yaklaşık 1000 yıldır orada bulunan birkaç emeklilerden başka hiç kimse yoktu. Uzaklardan bir yerden gök gürültüsü geliyor ve kararan gökyüzünde şimşekler çakıyordu. Gülmesi biterken Bill huzursuz bir tavırla havaya baktı. ''Ama ne diyeceğim?'' dedi. ''Bu havadan hiç hoşlanmıyorum. Sanki bir şeyler olacakmış gibi kötü bir şeyler.'' O konuda haklıydı. Kötü şey hemen o gece ona çeyrek kalı oldu. İşte o gece Percy, Mr. Jingles'ı öldürdü. 10. İlk başlarda sıcağa rağmen iyi bir gece olacak gibiydi. Jonka her zamanki gibi sessizdi. Vahşi bir uslu bir rolünü oynuyordu. Ve Deluco'da 24 saat sonra elektrikliyle randevusu olan biri için oldukça neşeli sayılırdı. Başına ne geleceğini biliyordu. En azından en basit haliyle. Son yemeği için acılı kuru fasulye ısmarlamış ve mutfağa özel talimat vermemi istemişti. O acılı sosu bolca koymalarını söyle demişti. O boğazını yakan ve aman dedirteninden, yeşil olanından orta acılı değil. O sos hep benim canımı okur. Ertesi günü tuvalete çıkamam ama sanırım bu kez sorun olmayacak değil mi? Çoğu aptalca bir inatçılıkla ölümsüz ruhları konusunda kaygılanırlar. Ama Deliko son saatlerinde manevi rahatlığı için neler istediği konusundaki sorularımı geçiştirdi. Eğer o adam şu sır büyük şef Bitorbuk için yeterli olduysa onun için de yeterliydi. Hayır, onu ilgilendiren, eminim tahmin ettiniz, öldükten sonra Mr. Jingles'a ne olacağıydı. Son yürüyüşlerinden önceki geceyi damlıklarla uzun saatler geçirmeye alışkındım ama ilk kez bu saatleri bir farenin kaderini düşünerek geçiriyordum. Daha senaryo üzerine senaryo düşündü ve fazla akıllı olmayan kafasında çeşitli olasılıkları değerlendirdi. Bir yandan yüksek sesle düşünür, sanki üniversitede okutulması gereken bir çocukmuş gibi sevgili faresinin geleceğini garantiye almayı isterken bir yandan da o renkli makarayı duvara atıyordu. Her seferinde Mr. Jingles arkasından koşuyor, yakalıyor, Deliko'nun ayağının dibine yuvarlıyordu. Bir süre sonra sinirime dokunmaya başladı. Önce makaranın duvara çarpma sesi, arkasından Mr. Jingles'ın mini mini patilerinin pıtırtısı, şirin bir numara olmasına rağmen 90 dakika sonra artık sıkıyordu. Mr. Jingles ise hiç yorulacağı benzemiyordu. Ara sıra Deliko'nun o iş için koyduğu fincan tabağından bir yudum su içiyor ya da bir naneli şeker kırıntısı çiğniyor, sonra yeniden işe koyuluyordu. Birkaç kez Deliko'ya bırak hayvan dinlensin demek dilimin ucuna kadar geldi ama her seferinde kendi kendime Mr. Jingles'la oynamak için bir bu bir dertesi gecesi kaldığını düşündüm. Ancak sonuna doğru bu düşünceyi sürdürmek bile epeyce güçleşti. Sık sık tekrarlanan bir sesle nasıl olur bilirsiniz. Bir süre sonra sinirinize dokunur. Her şeye rağmen ağzımı açmıştım ki bir şey beni omzumun üzerinden hücrenin dışına bakmaya zorladı. Orada koridorun karşısındaki kendi hücresinin içinde John Coffey oturuyordu. Bana başını salladı. Sola, sağa, sonra ortaya. Sanki aklımı okumuş da bana bir daha düşünmemi söylüyor gibiydi. Mr. Jingles'ın Delacon'un yaşlı teyzesine ona o şeker torbasını yollayana ulaşmasını sağlayacaktım. Renkli makarası da gidebilirdi. Hatta evi de. Aramızda para toplayıp tutun pro kutusunu vermesini sağlayabilirdik. Hayır, dedi Delaco. Biraz düşündükten sonra parantez. Bu arada makarayı en az 5 kez duvara fırlatmış ve Mr. Jingles ya patileriyle ya da burnuyla iterek geri getirmişti. Olmazdı. Harmony teyze çok yaşlıydı ve Mr. Jingles'ın hareketliliğinden anlayamazdı. Hem Mr. Jingles'tan önce ölü verirse fareye ne olurdu o zaman? Hayır, hayır, Harmony teyze olmazdı. Pekala o halde dedim. Ya bizden biri alacak olursa, biz gardiyanlardan biri onu burada ev blokta tutabilirdik. Hayır dedi Delaco bu düşüncem için bana nazikçe teşekkür ederek. Kesinlikle ama Mr. Jingles özgür olmak isteyen bir fare. O Edward Delaco bunu biliyordu. Çünkü Mr. Jingles bunu tahmin ettiğiniz kulağına fısıldamıştı. Tamam dedim birimiz onu eve götürürüz derden götürür belki onun küçük bir oğlu var ve sanırım evde bir fareden çok hoşlanacaktır. Delaco bu düşüncenin dehşetinden sarardı. Mr. Jingles gibi dahi bir fareden sorumlu bir çocuk mu? Tanrı aşkına nasıl olur da bir çocuktan ona yeni numaralar öğretmesi bir yana eskileri sürdürmesini sağlaması beklenebilir. Ya çocuk ilgisini kaybeder ve 2-3 gün onu beslemeyi unutursa? Kendi suçunu örtbas etmek için 6 insanı diri diri yakmış bulunan Delaco ateşli bir hayvan hakları savunucusu edasıyla titredi. Öyleyse dedim onu ben kendim alırım. Parantez. Her şeye söz vermeli hatırladınız mı? Son 48 saatleri içinde her şeye söz vermeli. Bu nasıl olurdu? Del özür dileyerek hayır efendim patron Ekim dedi. Makarayı yine fırlattı. Duvara çarptı, zıpladı, yuvarlanmaya başladı. Sonra anında Mr. Jingles üzerine atlayıp burnuyu da Delaco'ya doğru itmeye başladı. Teşekkür ederim. Ama siz ormanda yaşıyorsunuz ve Mr. Jingles o ormanda yaşamaktan korkar. Biliyorum çünkü sanırım nereden bildiğini biliyorum Del. Dedim. Delaco gülümseyerek başını salladı. Ama bir yol bulmamız gerek. Mutlaka bulmalıyız. Makarayı fırlattı. Mr. Jingles peşinden koştu. Yüzümü buruşturmamaya gayret ettim. Sonunda günü kurtaran Brutal oldu. Nöbet masasında oturmuş Dan ile Harry'nin kağıt oynamalarını seyrediyordu. Percy de oradaydı.